Iron Kirk, Sicilyalı, Mario Puzo, sayfa 404. 30. bölüm. Giuliano'nun ölümü Sicilya halkının ruhunu ezdi. Onların savunucusuydu. Zenginlere ve soylulara, mafyaya, Roma'daki Hristiyan Demokrat hükümete karşı kalkanıydı. Giuliano'nun gitmesiyle Don Croce Malo Sicilya adasını zeytin presine koymuş ve zengin fakir ayırt etmeden onlardan muazzam bir servet sıkmıştı. Hükümet ucuz su sağlamak için baraj inşa etmeyi denediğinde Don Croce inşaat için gereken ağır makineleri havaya uçurdu. Sicilya'daki bütün su kuyularını kontrol ediyordu. Barajların ucuz su sağlaması onun çıkarına değildi. Savaş sonrası inşaat sektöründeki patlama sayesinde Don Croce servetine servet kattı. İlişkilerini kullanarak bilgi edinmesi ve ikna edici pazarlık gücüyle en iyi inşaat yerlerini ucuz fiyatlarla ele geçirdi. Pahalı sattı, Sicilya'nın bütün iş dünyasını kişisel koruması altına aldı. Don Croce'ye birkaç kuruş ödemeden Palermo'nun pazarlarında enginar satamazdınız. Zenginler Don Croce'ye sigorta primi ödemeden karılarına mücevher ya da oğullarına yarış atları alamazdı. İtalyan parlamentosundan abuk sabuk yasaların geçmesiyle Prince Orlorto'nun malikanesindeki ekilmemiş topraklar üzerinde hak iddia eden köylülerin bütün budalaca umutlarını sert yumruğuyla kırdı. Don Croce soylular ve Roma'daki hükümet arasında sıkışan Sicilya halkı umudunu kaybetti. Giuliano'nun ölümünden 2 yıl sonra çoğu genç erkek olan 500 bin Sicilyalı göç etmişti. Bahçıvan, dondurma ustası ya da restoranlarda garson olmak üzere İngiltere'ye gittiler ya da Almanya'ya giderek ağır işlerde çalıştılar. Temizlik işlerinde çalışmak ya da guguklu saat yapmak için İsviçre'ye gidenler oldu. Fransa'ya gidenler mutfaklarda yardımcılık ya da konfeksiyon dükkanlarında süpürgecilik yaptılar. Bazıları Brezilya ormanlarında temizlik işlerinde, bazıları da İskandinavya'nın soğuk kışlarında aradılar kaderlerini. Ve tabii Clemenza tarafından Birleşik Devletler'de Corleone ailesine hizmet için seçilen bazı şanslılar da vardı. Ve böylece Sicilya yaşlı insanların, genç çocukların ve ekonomik kan davası tarafından dul kalan kadınların ülkesi oldu. Taş köyler artık zengin malikanelere iş gücü sağlayamadı ve zenginler de bu çöküşten nasibini aldı. Yalnızca Don Croce refahını arttırdı. Gaspare Aspano Pisciotta eşkıya olarak işlediği suçlardan Uccardone hapishanesinde müebbet hapse mahkum oldu. Fakat affedileceği herkes tarafından anlaşılmıştı. Tek endişesi cezaevinde öldürülmekti. Af bir türlü çıkmamıştı. Don Croce'ye haber göndererek hemen affedilmezse çetenin Trezza ile bütün ilişkilerini yeni başbakanın Portella della Ginestra'da kendi vatandaşlarını öldürmek için Don Croce ile nasıl komplo kurduğunu açıklayacağını iletti. Bakan Trezza'nın İtalya Başbakanlığına yükselişinin ertesi sabahında Aspano Pisciotta saat 8'de uyandı. İçi bitkilerle ve cezaevinde geçirdiği sürede oyalanmak için kısaltmakla uğraştığı el işi perdelerle dolu büyük bir hücresi vardı. Göz alıcı ipekteki nakış modelleri onu dinginleştiriyor gibiydi. Şimdi sık sık Turi Giuliano ile geçirdiği çocukluğunu, birbirlerine olan sevgilerini düşünüyordu. Pisciotta sabah kahvesini hazırladı. Zehirlenme korkusu vardı. Bu yüzden kahveye katılan her şey ailesi tarafından getirilmişti. Cezaevi yiyeceklerini önce minik porsiyonlar halinde kafeste beslediği papağana yedirirdi. Ve acil durumlar için raflarında nakış iğneleri ve kumaş yığınları ile birlikte kocaman bir kavanoz zeytinyağı bulundururdu. Onu boğazından aşağı dökerek zehrin etkilerini tersine çevirebileceğini ya da kendini kusturabileceğini düşünüyordu. Başka türlü bir saldırıdan korkusu yoktu. Çok iyi korunuyordu. Hücresine yalnızca onaylanan ziyaretçiler gelebiliyordu. Asla odasından dışarı çıkartılmazdı. Sabırla papağanın yemesini ve sindirmesini bekledikten sonra kendi kahvaltısını büyük bir iştahla bitirdi. Hector Adonis Palermo'daki dairesinden çıktı ve Uccardone cezaevine gitmek için tramvaya bindi. Şubat güneşi sabahın erken saatleri olmasına rağmen öyle kızgındı ki siyah takım elbisesini giydiğine ve kravat taktığına pişman oldu. Fakat böyle bir zamanda resmi giyinmesi gerektiğini hissetmişti. Ceketinin göğüs cebindeki önemli kağıt parçasına dokundu, güvenle bastırdı. Şehirden geçerken Giuliano'nun hayaleti de onunlaydı. Bir sabah bir tramvay dolusu karabinierinin havaya uçuşunu izlediğini hatırladı. Giuliano'nun ailesinin cezaevine konmasına karşı yaptığı misillemelerden biriydi. Ve bir kez daha klasikleri öğrettiği bu yumuşak huylu, iyi kalpli gencin böyle korkunç bir eylemi nasıl gerçekleştirebildiğini düşünmekten kendini alamadı. Şimdi geçtiği binaların duvarları boş olmasına rağmen hayalinde hala üzerlerinde kırmızı boya ile "Yaşasın Giuliano" yazdığını görebiliyordu. Vaftiz oğlunun çok yaşamayacağını biliyordu. Fakat Hector Adonis'i asıl rahatsız eden Giuliano'yu çocukluk arkadaşının öldürmesi olmuştu. Ceketindeki notu bırakma talimatı aldığında memnun olmasının nedeni buydu. Not özel talimatlarla Don Croce tarafından gönderilmişti. Tramvay Uccardone cezaevinin uzun tuğla binası önünde durmuştu. Caddeden üstünde dikenli teller bulunan taş bir duvarla ayrılıyordu. Muhafızlar kapıyı tutmuşlardı ve duvarın çevresi silahlı polis devriyeleri tarafından korunuyordu. Belgeleri kontrol edildikten sonra Hector Adonis içeri alındı ve bir nöbetçi eşliğinde cezaevi eczanesine götürüldü. Eczane görevlisinin adı Kuto'ydu. Kravat taktığı bir takım elbisenin üstüne tertemiz beyaz bir önlük giymişti. Uzun uzun düşünerek bu özel zamanda bu şekilde giyinmeye karar vermişti. Kuto, Hector Adonis'i samimiyetle selamladı. "Aspano ilacını düzenli olarak alıyor mu?" diye sordu Hector Adonis. Pişotta tüberkülozu için hala streptomisin alıyordu. "Oh evet," dedi Kuto, "sağlığı konusunda çok titiz. Sigara içmeyi bile bıraktı. Mahkumlar arasında dikkatimi çeken bir şey var. Özgürken sağlıklarını hor kullanırlar, aşırı sigara içerler, içip sarhoş olurlar, rastgele ilişki kurarlar. Yeterince uyumaz ve egzersiz yapmazlar. Sonra buraya gelip hayatlarının kalanını hapishanede geçirirken spor yaparlar. Sigarayı bırakırlar, diyetlerine dikkat ederler ve her şeyleri ılımlıdır." "Belki daha az seçenekleri olduğu için," dedi Hector Adonis. "Oh hayır hayır," dedi Kuto. "Uccardone'de ne isterseniz alabilirsiniz. Gardiyanlar yoksul, mahkumlarsa zengin. Bu nedenle paranın el değiştirmesi mantıklı. Burada her türlü alışkanlığınızı sürdürebilirsiniz." Adonis eczaneye göz gezdirdi. İlaçlarla dolu raflar, sargı bezlerinin ve tıbbi aletlerin bulunduğu büyük meşe dolaplar vardı. Eczane mahkumlar için acil servis gibi hizmet ediyordu. Kocaman odanın iki tarafında oldukça temiz iki yatak bile vardı. "İlacını sağlamada sıkıntı yaşıyor musunuz?" diye sordu Adonis. "Hayır," dedi Kuto. "Özel talebimiz var. Bu sabah yeni şişesini verdim. Amerikalılar ihraç etmek için birçok özel damga vuruyor. Çok pahalı bir ilaç. Resmi makamların onu canlı tutmak için bu kadar sıkıntıya katlanmasına şaşırıyorum." İki adam birbirlerine gülümsedi. Aspano Pişotta hücresinde streptomisin kutusunu alarak mühürleri açtı, dozunu ayarladı ve yuttu. Tadının acılığına şaşırmıştı. Birden vücudu geriye kıvrılarak büyük bir kavis oluşturdu ve kendini yere fırlattı. Attığı çığlığı duyan gardiyan koşarak hücre kapısına gelmişti. Pişotta ayağa kalkmaya çabalıyor, vücuduna işkence eden dayanılmaz bir acıyla savaşıyordu. Boğazında korkunç bir tat vardı. Sendeleyerek zeytinyağı kavanozuna doğru ilerledi. Vücudu yeniden büküldü ve can havliyle bağırdı. "Zehirlendim! Bana yardım edin! Yardım edin!" Ve sonra yere düşmeden önce kendine büyük bir öfke duydu. Sonunda Don Croce onu yenmişti. Pişotta'yı taşıyan gardiyanlar mahkum zehirlendi diye bağırarak eczaneye koşturuyorlardı. Kuto Pişotta'yı hemen duvardaki yataklardan birine yatırarak muayene etti. Ve aceleyle bir kusturucu hazırlayarak Pişotta'nın boğazına döktü. Gardiyanlara göre Pişotta'yı kurtarmak için her şeyi yapıyordu. Aralarında kusturucunun ölmekte olan adama yardım etmek için çok zayıf bir solüsyon olduğunu bilen ise yalnızca Hector Adonis'ti. Adonis yatağın yanına yaklaştı ve göğüs cebinden çıkardığı kağıdı eczacıya yardım ediyor rolü yaparak Pişotta'nın gömleğinden içeri kaydırdı. Aynı anda Pişotta'ya baktı. Yakışıklı yüzü çektiği korkunç acıyla çarpılmıştı. Minik bıyığının bir parçası acıyla kemirilmişti. Hector Adonis o anda büyük bir üzüntü hissetti. Bu adamın vaftiz oğluyla birlikte Roland ve Charlemagne şiirini ezbere okuyarak Sicilya tepelerinde kol kola yürüyüşlerini hatırlamıştı. Cesetteki not neredeyse 6 saat sonra bulundu. Yine de Pişotta'nın ölüm öyküsüne dahil edilmek için yeterince erkendi ve bütün Sicilya'da yankılandı. Hector Adonis'in Aspano'nun gömleğinden içeri kaydırdığı kağıt parçasında şöyle yazıyordu. Giuliano'ya ihanet eden herkes ölür. 31. Bölüm. Sicilya'da eğer hiç paranız yoksa sevdiklerinizi toprağa veremezsiniz. Bu da son yenilgidir ve Sicilya toprağı birçok küçük düşürücü hakaretten sorumludur. Bu yüzden mezarlıklar küçük taşlarla ve Congregazione diye adlandırılan minik kare mermer mozolelerle doludur. Demir ızgara kapılar girişleridir. İçlerinde katlar vardır. Tabutun konduğu özel kat çimento ile sıvanır. Diğer katlar aile kullanımı için rezerve edilir. Hector Adonis Montelepre mezarlığını ziyaret etmek için Pişotta'nın ölümünden kısa bir süre sonra güzel bir pazar gününü seçmişti. Turi Giuliano'nun mezarında dua etmek için Don Croce ile buluşacaklardı. Ayrıca geçmişle hesaplaşmak için sağduyulu, kibirden uzak beyinlerin buluşmaları için daha uygun bir yer olabilir miydi? Ve iş arkadaşlarının yaptıkları iyi bir işi kutlamaları için daha iyi neresi olabilirdi? Don Croce'nin güzel konuşan ve iyi bir hafızaya sahip olan Pişotta'yı ortadan kaldırması gerekiyordu. İşin beyni olarak Hector Adonis'i seçmişti. Cesede bırakılan not Don'un ince bir jestiydi. Adonis'i memnun etmişti. Gerçekte ise politik bir cinayeti, romantik bir adalet eylemi olarak gizlemişti. Mezarlık kapısının önünde Hector Adonis, şoför ve korumalarının Don Croce'yi arabadan dışarı çıkarmalarını izledi. Don'un bedeni geçen yıl boyunca muazzam derecede ağırlaşmıştı. Uçsuz bucaksız gücüyle birlikte vücudu da büyüyor gibiydi. İki adam kapıdan birlikte geçtiler. Adonis kavisli kemere baktı. Ferforje çerçevede metal bükülerek kendinden hoşnut yaşlar için bir mesaj yazılmıştı. Biz de sizin gibiydik ve siz de bizim gibi olacaksınız. Adonis bu alaycı meydan okumaya gülümsedi. Giuliano asla böyle bir zalimlikle suçlanamazdı. Fakat Aspano Pişotta mezarından tam da böyle bağırıyordu. Hector Adonis artık Giuliano'nun ölümünden sonra Pişotta'ya karşı taşıdığı şiddetli nefreti hissetmiyordu. Öcü alınmıştı. Şimdi ikisinin çocukken oynayışlarını, birlikte eşkıya oluşlarını hatırlıyordu. Don Croce ve Hector Adonis küçük taşların ve mermer yapıların bulunduğu mezarlığın derinliklerindeydiler. Don Croce ve korumaları kayalık patikada birbirlerini destekleyerek bir grup halinde hareket ediyordu. Şoför taşıdığı kocaman bir çiçek buketini Giuliano'nun bulunduğu Congregazione'nin kapısına bıraktı. Don Croce çiçekleri titizlikle düzenledi, sonra taş kapının üstüne yapıştırılan Giuliano'nun küçük fotoğrafına dikkatle baktı. Korumaları düşmesini önlemek için bedenini destekliyorlardı. Don Croce doğruldu. Cesur bir gençti dedi. Hepimiz Turi Giuliano'yu sevdik. Fakat onunla nasıl yaşayabilirdik? Dünyayı değiştirmek, altını üstüne getirmek istedi. İnsanları severdi. Fakat kim onun kadar çok insan öldürdü? Tanrı'ya inanırdı fakat kardinali kaçırdı. Hector Adonis fotoğrafı inceledi. Giuliano 17 yaşındayken çekilmişti. Akdeniz'in verdiği güzelliğin doruğundaydı. Yüzünde kendisini sevdiren bir tatlılık vardı ve 1000 kişiye ölüm emri verdiğini, 1000 ruhu cehenneme gönderdiğini asla hayal edemezdiniz. Ah Sicilya, Sicilya diye düşündü Adonis. En iyilerini öldürüyor ve onları toprağa karıştırıyorsun. Senin toprağından kaynaklanan meleklerden daha güzel çocukları şeytana çeviriyorsun. Kötülük bu toprakta bambu ve dikenli Hint inciri gibi gelişiyor ve Don Croce hala niçin Giuliano'nun mezarına çiçekler diziyor? Ah dedi Don, eğer Turi Giuliano gibi bir oğlum olsaydı ona yönetmek için ne büyük bir imparatorluk bırakırdım ve onun ne zaferler kazanacağını kim bilebilirdi? Hector Adonis gülümsedi. Şüphesiz Don Croce büyük bir adamdı fakat tarih algılaması yoktu. Halbuki Don Croce hükümdarlığını sürdürecek, kurnazlığını devralacak, Sicilya'yı yağmalayacak, Roma'ya rüşvet yedirecek bin oğula sahipti. Ve o Palermo Üniversitesi'nde ünlü tarih ve edebiyat profesörü Hector Adonis de bunlardan biriydi. Mezarlığın önünde uzun at arabaları dizisi bekliyordu. Her santimetresi Turi Giuliano ve Aspanu Pişotta'nın efsaneleriyle rengarenk boyanmıştı. Düşesin soyulması, mafya liderlerinin katledilmesi, Turi'nin Aspanu tarafından öldürülmesi. Hector Adonis her şeyi bildiğini düşündü. Don Croce büyüklüğüne rağmen unutulabilirdi. Fakat unutulmayacak olan Turi Giuliano'ydu. Giuliano'nun efsanesi büyüyecekti. Bazıları asla ölmediğine, hala Cammarata dağlarında dolaştığına ve büyük bir günde Sicilya'yı zincirlerinden ve yoksulluğundan kurtarmak üzere yeniden ortaya çıkacağına inanacaktı. Taşlı ve çamurlu binlerce köyde henüz doğmamış çocuklar Giuliano'nun ruhu ve yeniden dirilişi için dua edecekti. Hector Adonis, Charlemagne ve Roland ile Oliver efsanelerini ezbere okurken dinlemediği için başka yola saptığı söylenen ince zekalı Aspanu Pişotta eğer sadık kalsaydı unutulur ve Giuliano efsaneyi tek başına doldururdu. Fakat bu büyük suçu işleyerek sevgili Turi'sinin sonsuza dek yanında yer almıştı. Pişotta aynı mezarlığa gömülmüştü. İkisi de Aziz dağlarına sonsuza dek bakabilirlerdi. Hannibal'in filinin iskeletini saklayan, bir zamanlar Müslümanlarla dövüşürken ölen Roland'ın borusu ile sarsılan aynı dağlardı. Turi Giuliano ve Aspanu Pişotta genç ölmüşlerdi fakat yaşayacaklardı. Sonsuza kadar olmasa da Don Croce'den ya da Profesör Hector Adonis'ten daha uzun bir süre. Biri çok kocaman, biri çok minik iki adam mezarlığı birlikte terk ettiler. Teraslanmış yeşil bahçeler dağların eteklerini sarmıştı. Minik bir Sicilya şahini güneş ışınında onlara doğru uçtu. Kitabın sonu. 27 Temmuz 2018. Sayfa 413.